Ayrım 57.
Bana neredeydiniz diye sordu. Biraz başyaverin yanına gitmiştim. Gecenin bu saatinde başyaverle görüşecek işleriniz neydi? Hayır efendim, görüşmeye gitmedim. Ben bir senedir sigarayı bıraktım fakat nikotini bırakamadım. Ara sıra pipo içiyorum. Büyüklerin yanında pipo içilmeyeceği için dışarı çıkmıştım dedim. Şok kuvvetliydi. Peki buyurun oturun dedi. Bütün bunların sebebi karaciğerini için için kemiren onulmaz bir illet olduğunu bilmiyorduk. Bu önce hafıza zayıflamasından başlamıştı. Sonra sık sık burun kanamaları devri geldi. Daima yanında bulunan hekimlerinin neden bu araza ve umumi çöküntüye dikkat etmediklerini ve hepsini pek basit birer sebebe bağlayarak geçirtirdiklerini doğrusu hala anlayamıyorum. Burnu kanadıkça biraz bakarız geçer derlerdi. Sonra kaşınmalar başladı. Atatürk eski Osmanlı tabiriyle pek müeddep bir efendiydi. Meclisten hususi bir ihtiyaç yüzünden kalkması lazım geldiği zaman bile yakınlarından birine "Galiba sen bana bir şey söyleyecektin" gibi bir bahane bulur. Beraberce oda veya salondan çıkarlar, ona "Sen biraz bekle" der ve el yıkamaya öyle giderdi. Sonra beraber dönerlerdi. Atatürk kaşınmaya hem de eğilerek bacaklarını kaşımaya dayanamıyordu. Bu evde göze görünmez kırmızı böcekler varmış diye tutturmuştu. Evde başka hiç kimse ve hiçbirimiz böyle bir rahatsızlık duymuyorduk. Fakat kendisini teselli etmek için aynı şüpheye düştüklerini söyleyenler de olurdu. Hatta bir seyahatte evin baştan başa en tesirli ilaçlarla temizlenmesini emretmişti. Çankaya'da grup vardı. Güneş ufkun üzerinde artık kızarıyordu. Atatürk bizim elimizden, 20. asrın en büyük milli kahramanı milletinin elinden, bir büyük deha insanlığın elinden gidiyordu. Askerlikte ve politikadaki hiç şaşmaz sağduyusundan başka, bütün maddi manevi varlığında bir göçüş hali seziyorduk. Atatürk sonsuz ölüm ülkesinin eşiğindeydi. Onun bir dönülmez yolda bizden uzaklaştığını yana yakıla anlıyorduk. Hatay büyük ıstırabıydı. Sanki bir can sevgilisi ayar kucağındaymış gibi çırpınıyordu. Bu çırpınışlarının pek de tabii olmayan bazı taşkınlıklara varmasından kaygılananlar da olmuştu. Acaba bir sabah uyanıp memleketi harpte mi bulacağız diye sorarlardı. Ama onun son bakış saniyesine kadar süren askeri ve siyasi sağduyusu, sinirlerine, ruh ateşlerine ve gönül nöbetlerine hakim olmakta devam ediyordu. Bir akşam sivil arkadaşlarından birinin, "Paşam ne diye kendinizi bu kadar üzüyorsunuz? Yarın bir tümen asker yollasanız Hatay'ı alırsınız. Almanlar Renani'ye girdiler de sanki Fransızlar ne yaptılar? Renani için harekete geçmeyenler, Suriye'nin bir sancağı için mi Türkiye ile harbe kalkışacaklar?" demesi üzerine gözleri birden durarak ve durularak, "Evet, yarın sabah bir tümen asker yollasam Hatay'ı alabilirim. Renani için harekete geçmeyen Fransızlar, bir Suriye sancağı için bizimle harbe girmezler. Bunu da bilirim. Fakat ya bu sefer şeref ve namus meselesi yaparlarsa, milletler belli olur mu? Ben bir sancak için Türkiye'yi harp tehlikesine sokmam" diye cevap vermişti. Nihayet tıp zalim teşhisini koydu. Kendisine gerçeği olduğu gibi söylemediler de tam bir perhiz disiplini içine aldılar. Birkaç gün yatak odasında kaldı. Bir akşam başyaver beni telefonla arayarak karımla beraber Atatürk'e akşam yemeğine davetli olduğumuzu bildirdi. Gittik. Birkaç kişiydik. Atatürk solgun ve sararmış masaya oturdu. "Ben hiçbir şey içmeyeceğim fakat siz bir şeyler içiniz. Konuşunuz. Bir müddet böyle yapalım" dedi. Akşam sessiz ve neşesiz, o ve herkes kendi içine bükülmüş ve büyük bir sırrın karanlığına gömülmüş olarak geçti. Fırtınadan sonraki deniz gibi bitkin bir durgunluğu vardı. Dudakları güç oynuyordu. Şevk onun bahçesine son yapraklarını dökmüştü. O kadar güzel ince dudaklarının, o kadar tatlı ve ısıtıcı gülüşü bir ıtır gibi uçmuştu. Baba Atatürk, arkadaş Atatürk, karındaş Atatürk, varlığı bir hava gibi içini kaplayan, daha 10 yıl önce en güzel tanrılardan daha güzel, Omiros'un kahramanlarından daha destankâri, altın saçlı, çevik ve kıvrak, o 43 yaşındaki gencin hatırası bir asırlık eski ve uzak bir hayale dönmüştü. O akşam Çankaya'da dostlarıyla son sofrasıydı. Ankara istasyonunda son defa selamlamaya gitmiştik. Güneyden gelen trenden indi, garın salonuna kadar güçlükle geldi, ayakta duramayarak oturdu. Yanımda bulunan Saracoğlu, "Falih, Atatürk'ün derisinin rengine bak, bu bir ölü rengi," dedi. Daha önce Bursa'da bir kriz geçirdikten sonra vapura binerken Ali Fuat Cebeso'ya, "Bu başka hastalık, bildiğimiz hastalıklardan değil bu, akşam şerifler hayırlar olsun," dediğini işitmiştim. Bu bir ayrılık çeşmesi vedaıydı. Atatürk'ü bir daha geri gelinmeyen sefere yolcu ediyorduk. Atatürk'ün ağır hastalığı 1938 Mart'ından 10 Kasım'a kadar 8 ay sürdü. Bir müddet Savarona yatında kalmış, daha sonra Dolmabahçe Sarayı'na kaldırılmıştı. Savarona'dayken kendisini muayene eden Fransız profesörü hükümet adamlarına, "Tıbbın yardımıyla Atatürk nihayet 1-2 yıl daha yaşayabilir. Fakat şimdi yata gittiğinizde bağırsak veya beyin kanamasından onu ölmüş bulabilirsiniz. Tedbirlerinizi buna göre alınız," demişti. O akşam Atatürk, "Hekimle her şeyi konuştunuz değil mi?" diye sordu. Sonra, "Eğer konuştunuzsa anlamışsınızdır. Hemen Ankara'ya işleriniz başına gidiniz," dedin. Atatürk kimseye sezdirmemekle beraber öleceğini anlamışa benziyordu. Atatürk'ün ölüm felsefesi sadeydi. "Ölümü istemek bir cesaret değildir ama ölümden korkmak ahmaklıktır," derdi. Yine de vazifesi üstüne titriyordu. Savarona'da reislik ettiği bir kabine toplantısı 6 saatten fazla sürmüştü. Gündem Hatay meselesiydi. Atatürk denizi pek sevdiği ve eski devirden kalma çürük yatla bir iki tehlike atlattığı için hükümet ona Savarona'yı almıştı. O yaz yatla gezintiler yapmaya pek hevesliydi. Yatağa düşünce, "Bu yatı bir çocuk oyuncağını bekler gibi beklemiştim. Bana hastane mi olacaktı?" demişti. Bir günde kamerasını serinletmek üzere birkaç yere konan buz dolu leğenleri göstererek, "Benim bağırsaklarım da sular içinde yüzermiş. Böyle insan yaşar mı?" diye gamlandı. Dolmabahçe Sarayı'na gelen gidenlerle görüşüyor, fakat gittikçe kuvvetten düşüyordu. Karnı içinde biriken su kendisini fazla rahatsız ediyordu. İğne ile ilk su alındığı zaman, "Oh, ne kadar rahat ettim," demişti. Fakat su yeniden toplanıyordu. 16 gün ıstırap içinde yattı. Hekimleri çağırttı. "Hemen suyu alınız," diye emretti. Su alınırken "Hepsini alın, hiç bırakmayın," diye sızlanıyordu. O gecesini kıvranmalar içinde geçirmişti. Hekimine, "Dün gece başka adam olmuştum, değişmiştim. Bu neydi, ne tuhaf. Ben asıl dün gece hastaydım," dedi. Bütün arzusu Ankara'ya gitmek, Cumhuriyet'in 15. yıl dönümü töreninde bulunmak, ordusu ve milletiyle son defa karşılaşmaktı. Hatta stadyum merdivenlerini çıkmaktan kurtulması için acele olarak bir asansör de yaptırılmıştı. O durumdayken bile dil çalışmalarını yakından takip ediyor, yılbaşı nutkunun hazırlanması işine yardım ediyordu. Büyük kamutaya, "Şimdiye kadar olduğu gibi bütün işlerinde başarılar dilerim," cümlesi meclise devlet reisi sıfatıyla son sözü olmuştur. Ankara'ya gitmekten ümit kesince dudaklarını bükerek, "Bu zayıf halimde Ankara'ya gitmekte bir fayda görmüyorum. Gidersem hiç kimsenin yardımı olmadan, hiç olmazsa otomobile kadar yürüyebilmeli, arkadaşlarımla selamlaşabilmeliyim. bunları yapamayacağımı anlıyorum demişti. Cumhuriyet Bayramı gecesi Boğaziçi vapurlarından birini tutan gençler, Dolmabahçe Sarayı'nın rıhtımına yaklaşmışlar, haykırışıyorlardı. Atatürk kesik kesik konuşarak pencereye gitmek istediğini anlattı. Kollarına girdiler. Pencere kenarındaki koltuğa oturdu. Vapurda bir kıyamettir koptu. Gençler hep bir ağızdan dağ başını duman almış, Gümüşdere durmaz akar türküsünü söylüyorlardı. Atatürk mırıldandı. Bu bayramlar ve yarınlar sizindir, güle güle dedi ve gözyaşlarıyla ölüm yatağına döndü. Atatürk bir defa 3 gün süren bir komaya girdi. Kendine geldiği vakit uyumuş olduğunu söylediler. Pek inanmamış fakat ne olduğunu da anlamamıştı. Atatürk'ün bu komadan kurtuluşu bir mucizeydi. Pek yakın hekimlerinden biri demişti ki, "Size edebi bir şey söylemiyorum. 20. asır tıbbının kudretini bilen bir insan olarak söylüyorum. Ölüm ondan korktu." Fakat ikinci ve son komadan uyanamadı. Kıvranmalar, çırpınmalar içinde yanıyordu. Kendini kaybetmeden son sözü saat kaç olmuştu? Belki de bir önceki komadan sonra uyumuş olduğunu söyleyenleri kontrol etmek istiyordu. 10 Kasım sabahı yüzü gittikçe renk değiştiriyor, hançeri hırıltısı artıyordu. Saat 9'u 5 geçe sert bir asker bakışıyla başucundaki hekime doğru döndü, gözlerini açtı, son nefesiydi. Yakınları son hasretlerinden biri iyi olursa bir yaylaya çıkmak, orada artık yalnız serin kaynak suları ve süt içmek özlemesi olduğunu söylemişlerdi. Rumeli yaylalarındaki koyun sürülerinin çan sesleri kulağında, bu vatan ve millet kurtarıcısı, bir gurbet ve sıla acısı içindeydi. O günler yandık. Günlerce, haftalarca üstümüze memleket yıkılmış gibi bir can bunaltısı içinde kıvrandık. 2. Atatürk'ün son yıllarında en çok merak uyandıran vaka, devrinin bir numaralı devlet adamı İsmet İnönü'nden ayrılmasıdır. Meseleye girmezden önce her ikisinin münasebetleri üzerinde biraz durmalıyız. Atatürk İnönü'yü yakınındaki yeteneklerin en iyisi, yaptığı ve yapacağı işlerin en çok kavrayıcısı olarak seçtiğine şüphe edilemez. Kuvayi Milliye devri, İnönü'nün ilk ordunun kuruluşundaki hizmetleri ve komuta faaliyetleri dışında Atatürk'ündür. İsmet Bey hiçbir zaman bir ihtilalci olmamıştır. İlk gençliğinden beri kendini fırsat bulup da tanıyanlara saydıran ve sevdiren bir görev adamıydı. Fırsat bulup da tanıyanlara dedik. Gerçekte İnönü kendini göstermek, sokulmak, yaranmak, politika oyunlarıyla mevki edinmek gibi zaaflardan bütün meslek hayatı süresince uzak kalmıştır. Atatürk onu arayıp bulmasaydı, onun kendi normal meslek hayatı içinde ne olacaksa, onu olup ömrünü öyle tamamlayacağına hükmetmek doğru olur. Bununla beraber İnönü, İttihat ve Terakki devrinden kendince büyük dersler almış olanlardandı. O devrin tenkitçisiydi. İsmet Bey komiteciliği sevmez. Merkezi umumi gibi sorumsuz otoritelerin hükümet işlerine müdahalesini istemez. O bir düzen adamıdır. İleri bir tanzimatçıdır. Pek çalışkandır. Binbir incelemeden geçirmedikçe hiçbir mesele üzerine karar vermez. Atatürk zaferden sonra onu askerlikten aldı. Önce dış bakanı yaptı ve o sıfatla Lozan Antlaşması için seçilen heyete onu reis yaptı. İlk Cumhuriyet Başvekili olarak da onu bütün arkadaşlarına ve pek sevdiği Fethi Okyar'a tercih etti. İhtilal liderleri hıyanetten korkarlar. İnönü Atatürk'e, onun kafasına ve gönlüne hiçbir şüphe gölgesi düşürmeyecek kadar bağlıydı. Atatürk büyük hareketler adamıdır. Teferruatla didişmekten hoşlanmaz. Hükümet işleriyle pek baş ağrıtmamıştır. Yeni bir devlet de kuruluyordu. Bunun binbir meselesiyle durmadan uğraşacak bir ehil yardımcı lazımdı. İnönü yeni devletin kuruluşunda ve hükümet işlerinin yürütülmesinde belli başlı amil olmuştur. Demiryolu politikası onundur. Bütçe denkliği onundur. Dış ticaret denkliği onundur. Yabancı şirketleri millileştirmek ve imtiyazları tasfiye etmek, sonra devletleştirme gayretlerine girişmek gibi hatıra gelebilecek birçok teşebbüsler onundur. Bütün devrimler Atatürk'ündür. Bunlar dışında Atatürk dış politika ile yakından ilgilenmiş ve bundan başka bazı imar işleri, orman çiftliği, Yalova, Florya vesaire gibi bir de dil ve tarih davaları ile uğraştı. Ara sıra İnönü ile çeşitli şahsiyetler ve makamlar arasında çıkan anlaşmazlıklara sadece hakemlik etmiştir. Bu hakemlik İnönü'nün iç politikaca zaafları bakımından çok defa başvekile faydalı olmuştur. Atatürk'le farklarından biri de birincisinin hiç bürokrat olmaması, ikincisinin fazlaca bürokrat olmasıdır. Daha ilk zamanlarda Atatürk'ün bir etraf meselesi olmuştur. Atatürk işi ehline verir, fakat hoşuna gidenle buluşur ve eğlenirdi. Yakın çevresinde idealistler vardı, entrikacılar vardı, menfaatçiler vardı. İsmet Paşa bu etrafa karşı çekingen ve uzak, hatta sert durmuştur. Ona hatır için iş yaptırmaya teşebbüs etmek cesareti kimsede yoktu. Atatürk nüfuzunu da ona karşı kullanmaya imkan yoktu. Bu hal bilhassa nüfuz tüccarları arasında hoşnutsuzluk yaratıyordu. Sonra herhangi biri nüfuz oyununa kalkışıp da haber alsa Atatürk'e şikayet ederdi. İsmet Paşa Atatürk şerefini ve devrini nüfuz ticareti faciaları ile lekelenmekten korumak için daima ciddi ve tesirli müdahalelerde bulunmuştur. Korkusu da etraf tahakkümüne ve eski merkezi umumi komiteciliğine dönülmesiydi. Partinin hükümet işlerine müdahalesini bazen çok sert önlemiştir. Doğrusu bu da biraz aşırılık halini almıştır. Meclis mürakabesinin pek zayıf olduğu o devirde partiyi canlı tutmak, halkla kaynaştırmak ve partiye bir nüfuz tanımak da lazımdı. İsmet İnönü hükümet reisi ve parti umumi reis vekiliydi ama daima hükümet tarafı haklıydı. Rahmetli Recep Peker gibi dinamik şahsiyetler parti umumi katibi olduğu zaman çatışmalar olur. Rahmetli Saffet Arıkan gibi şef aşıklısı kimseler geldiği zaman çatışma dururdu. Daha ilk günlerden Çankaya sofrasında ve iç çevrelerde İnönü aleyhine dedikodu ve tahriklerde bulunanlar olmuştur. Atatürk şahsi müdahalesini gerektirecek önemli meseleler olmazsa dinler, geçer, fakat başvekil aleyhine latife dahi etmezdi. Sofrasında en çok saygı gösterdiği, en çok nazını çektiği şahsiyet de İnönü'ydü. Bu arada karşılıklı müdahaleler ve çatışmalar, fakat çok defa samimi anlaşma devri, Atatürk'ün ölümünden hayli önce başlayan rahatsızlığı, sinirlerini bozup ona fazla titizlik, vehme yakın bir alınganlık verinceye kadar sürdü. Gitgide başvekil aleyhindeki telkinler Atatürk'te yer tutmaya başlıyordu. Burada eski deyimle bir istidrat yapayım. Uzun gecelerde ara sıra bir takım düşüncelerini dikte ettirmek Atatürk'ün adetiydi. Notları çok defa ben tutardım. Kalabalık arasında bunları gazetene koyarsın derdi. Halbuki yine çok defa bu diktelerde bir dikişsizlik, bir gelişi güzellik hali olduğu için biz notları ertesi gün kaybederdik. Kendisine söylediğimizde iyi ettiniz, zaten mesele vakit geçirmektir derdi. Son yıllarda sofraya eski gazetecilerden biri İsmail Müştak geldi. Atatürk'ün vaktiyle sevmediği bir adamdı da. Fakat sokulma ve yaranma yollarını pek iyi bilen biriydi. Birkaç defa o not tuttu. Ertesi günü de bir İstanbul gazetesine vermeye kalktı. Kendisine geleneği hatırlattık. O bilakis bundan faydalanarak Atatürk'e sofrada şuuruna hakim olmadığı dedikodularının dolaştığı vehmi verecek bir dille pek el altından bizleri jurnal etti. Atatürk ondan sonra geceki notlarının gazetelere günü gününe konup konmadığını takip etti. Gerçi altlarında imzası yoktu ama biz başkaları da biliyorlarmış gibi sıkılırdık. Atatürk biraz içtikten sonra ne yaptığını bilmez. Hele şükür ki hükümetin başında İsmet Paşa vardır. Binbir yoldan Atatürk'e bu telkin yapılmıştır ve bu yüzden son zamanlarda hükümet adamlarıyla münasebetlerinde eskiden olmayan bir hal, fazlaca bir sinirlilik hali gelmiştir. Mesela 1 Aralık Bomonti bira fabrikası meselesi çıktıydı. Atatürk pek emek verdiği Gazi çiftliğinin verimli olması için de uğraşıp durduydu. Çiftliği Ankara'yı bozkırlıktan kurtarabilecek teşebbüslerin bir deneme merkezi olarak benimsemiştir. Sonra da hükümete devretti. Ahmet İhsan Tokgöz, ki tam bir menfaatçiydi, İstanbul'daki Bomonti fabrikasının hisselerini almış ve idare meclisi reisi olmuş, İsmet İnönü'nün eniştesi Kudüslü Abdülrezzak'ı da idare meclisine almıştı. Her ikisi Ankara'da bira fabrikasının genişletilmesini önlemek ve Bomonti imtiyazını uzatmak için Ankara fabrikasının gelir getirmeyeceği fikrini İsmet İnönü'ye telkin ettiler. Atatürk Umumi Katibi Hasan Rıza Soyak aracılığıyla Danimarkalı uzmanlara meseleyi inceletti. Onlar eğer fıçılarla taşınıp Haydarpaşa'da şişelenecek olursa Bomonti'ye bile rakip edeceğini söylediler. Son zamanlarda aralarındaki belli başlı bir anlaşmazlık buydu. Atatürk'le İnönü'nün ayrılışı Nyon Konferansı sırasında olmuştur.